Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 14.
Ama aradan geçen zaman ve ondan çok daha önemli adamlar onun hafızasından çoktan silinmişlerdi. Eğer zamanının politik kavgalarına ve dini tartışmalarına bu kadar yoğun biçimde bulaşmış olmasa onun adını bile unutacağı kesindi. Çok derin bir sefaletin içinde olmasının üzerinden daha 2 yıl bile geçmemişti. Beklenmedik bir anda kendisine ondan bir mektup getirilmişti. Bir kalenin efendisi olduğunu ve kendisine ihtiyacı olduğunu çabuk gelmesini yazmıştı ona. Kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, kararını çabucak verdi. İstememesine rağmen içinde solgun bir ümit ışığı doğmuştu. Nihayet tüm kudretiyle Hasan'ı gördü. Yoksa o kendisini seviyor muydu hala, bilmiyordu. Fakat sonunda acı gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar kendisini tüm kalbiyle sevmiş olan adam, artık içindeki ateşin bir başkası için yanmakta olduğunu bile ondan gizlemiyordu. Evinden dışarı çıktı. Ağaçların dallarında binlerce kuş cıvıldıyordu. Otların üzerinde çiğ damlaları vardı. Bir harika yaz sabahı, acılarını daha da derinleştiriyordu. Sonunda acı anıları bir kenara bıraktı. Yüzünü yıkayarak kendisine gelmeye ve karmakarışık saçlarını düzeltmeye çalıştı. Ama daha da korkunç gözükmekten başka bir şey de elden gelmedi. Sonra da hadımların uyumakta olduğu bitişikteki eve gitti. Yarı açık kapıdan adamların horultuları işitiliyordu. Bu rahat huzurlu uyku onu iyice çileden çıkarmıştı. Yüksek sesle içeriye günün çoktan aydınlandığını, çalışma vaktinin geldiğini bağırdı. Lanet olası cadı, Mustafa sinirlenmişti. Adi ise gülmekteydi. İhtiyar orospu, seni hangi lağım çukurundan getirdiler buraya? Apama sinirlenerek kapıyı ardına kadar açtı. Havada uçan nesneyi fark ettiğinde terliği kafasına yemişti bile. Bir sıçrayışla dışarı çıktı. Durun bakalım köpek soyları, Seyduna sırtlarınızı dilim dilim doğrayacak. Gümbürtülü kahkahalar evi sarstı. Kayıklara gidin hayvanlar, unutmayın kızları geri götüreceksiniz ve çabuk olun ki Seyduna onları bu halde yakalamasın. Esneyerek ayağa kalktılar. Rengarenk cübbelerini üzerlerine geçirdiler ve hiç acele etmeden dışarı çıktılar. Bu arada aşağılık ihtiyara en küçük bir bakış fırlatmaktan bile imtina ediyorlardı. Gerçi bu nefretin sebebini her iki tarafta bilmiyordu ama yine de olanca şiddetiyle sürüp gitmekteydi. Kanalın kıyısında üstün körü yıkandılar ve kayıklara binerek kısa zamanda nehrin ortasına ulaştılar. Apama Adi'nin yanına oturmuştu. Diğerleri de onun üzerine su sıçratmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Durun bakalım aşağılık yaratıklar. Son gülen iyi güler. Allah neden hadım edildiğinizi iyi bilir ya. Dikkatli ol, yoksa geri kalan o azıcık erkekliğini de kesiveririm. Ve artık bir kız olursun. Adi kayığın tehlikeli bir biçimde sallanmasını sağladı ve arkadaşları ihtiyarın suya düşmemek için küpeşteye sarıldığını görünce neşeyle güldüler. Nihayet Fatma ve arkadaşlarının uyumakta olduğu küçük adaya vardılar. Apama karaya çıkarak köşke doğru yürümeye başladı. Bu arada tabiat tamamen uyanmış ve dağ yamaçlarını okşamaya başlamıştı bile. Camdan salonun içine baktı. Kızlar yastıkların arasında utanmazca yatıyorlar ve derin derin uyuyorlardı. Bir intikam melaikesi gibi içeri daldı. Büyük tokmağı yakalayarak şiddetle gonga vurdu. Kızlar büyük bir korkuyla uyanarak ayağa fırladılar. Sizi gidi orospular, bütün gece fuhuş yaptınız, şimdi de mışıl mışıl uyuyorsunuz. Çabuk kayığa binin ve eve gidin. Seyduna sizi bu halde yakalarsa hakkınızda hiç de hayırlı olmaz. Kızlar pelerinlerine bürünerek kanala gittiler. Kendilerini uyandıran konserin yarattığı şaşkınlığı henüz üzerlerinden atamamışlardı. Karmakarışık saçları ve uyku akan gözleriyle kayıklara sıkıştılar. Karşı kıyıda Meryem onları beklemekteydi. Makyaj yapmak ve dudaklarını boyamak için vakit bulmuştu. Ama çok kötü bir gece geçirdiği her halinden belliydi. Bakışları Apama'nın bakışlarıyla karşılaştı. Meryem ilk defa bu bakışlarda bir muvaffakat okuyordu. İhtiyar kadın hadımlarla beraber diğer köşklere de gitti, orada uyumakta olanları aynı şekilde uyandırdı. Sonra tekrar kıyıya döndü ve orada beklemekte olan Meryem'le bir kez daha karşılaştı. ''Uyuyamadın mı?'' ''Hayır, ya sen?'' ''Ben de uyuyamadım. Yaşantımız gerçekten de çok garip. Aslında şöyle demek istiyordu. Korkutucu. Fakat Apama onu anlamıştı. Züleyha ve arkadaşları telaşla gecenin izlerini yok etmeye çalışıyorlardı. İkindi namazından az önce eski düzen kurulmuştu. Hayat devam ediyordu. Öğleden sonra ise Hasan 4 muhafızın eşliğinde onları ziyarete geldi. İtiyatkar bir şekilde çevresinde yarım daire oluşturarak beklemeye başladılar. Gecenin nasıl geçmiş olduğunu kendi ağızlarından dinlemek istediğini söyledi onlara. Titreyen seslerle sorularına cevap vermeye başladılar. Aniden cebinden altın bir bilezik çıkararak kızların burunlarının ucuna uzattı. ''Bu bilezik hanginizin kolundaydı? Halime bileziği hemen tanıdı ve az kalsın korkudan bayılacaktı. En küçük bir ses çıkaracak durumda bile değildi. Diğerlerinin de kendilerini hiç de rahat hissetmedikleri belli oluyordu. Meryem tek tek kızların yüzlerine baktı. Halime'ye geldiği zaman ise hemen anladı. Hasan'a sessizce yakardı. Ama dudaklarında muzip bir gülümsemenin izlerini görünce biraz rahatladı. Demek ki bu bilezik hiçbirinize ait değil. O halde Feda'yı bana yalan söylemiş olmalı. Delici bakışlarla Halime'yi süzüyordu. Kızın yanaklarından iri yaşlar akmaya başladı. Çenesi tir tir titriyordu. Kendini cellatın önünde diz çökmüş olarak görmeye başlamıştı bile ve ensesinde soğuk metali hissediyordu. Ne kadar güzel sevgili Halime. Aslında beyinsiz kafanla ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ve şayet delikanlı senin yüzünden sırrımızı öğrenseydi bunun hiç acımadan yapılacağını biliyorsun. Bu defalık hayatını bağışlıyorum ama bir dahaki sefere cellatın elinden kurtulamazsın. Bileziği tekrar cebine koydu. Meryem'in bir işareti üzerine Halime büyük bir sevinçle Hasan'ın ayaklarına kapandı. Ona teşekkür etmek isterdi ama konuşamıyordu. Bu yüzden elini öpmekle yetindi. Sonra gelecek olan misafiriniz de daha gayretli olmanızı istiyorum dedi onlara veda ederken. Bu geceki tecrübelere her zaman ihtiyacınız olacak. Gece ve gündüz hazırlıklı olun. Kızların önünde hafifçe eğildi ve Meryem'e kendisini takip etmesini işaret etti. Bu akşam beni bekle. Sana söyleyecek birçok şeyim var. Baş üstüne diye cevapladı. Ama ilk defa onunla beraber olma düşüncesi kendisini mutlu etmiyordu. Akşam olunca kızların hepsi havuzun etrafında toplandılar ve birbirlerine önceki gece hakkındaki düşüncelerini ve tecrübelerini anlatmaya başladılar. Halime ise kızların az uzağına oturmuş, konuşmadan söylenenleri dinliyordu. Hayatında ilk defa gerçekten yalnız kalmayı istiyordu. Kalbinde büyük bir sır gizliyordu. Kimse bilmiyordu bunu. Bu sırrı her önüne gelene anlatma riskosunu göze alamazdı. Süleyman'ı seviyordu. Onu deliler gibi seviyordu. Özellikle bir soru ruhuna ızdıraf veriyordu ama kimseye sormaya cesaret edemiyordu. Nihayet Fatma'ya başvurmaya karar verdi. Bir şeyi pek iyi anlayamadım. Bir dahaki sefere de aynı misafirlerimizi mi ağırlayacağız? Fatma ona bakar bakmaz içinden geçenlerin tümünü anladı. Cevap verdiği zaman kalbi acıma duygusuyla dopdoluydu. Kim bilir sevgili yavrum, hiçbirimiz bilmiyoruz bunu. Halime ona huzursuz bir bakış fırlattı. Aniden Fatma'nın her şeyi anlamış olmasından şüphelenmeye başlamıştı. Gerçekten de Süleyman'ı bir daha asla göremeyecek miydi? Gece boyunca şüphe içini kemirip durdu. Taşımak zorunda olduğu yük kendisi için çok ağır değil miydi? Artık bir çocuk olmaktan vaz mı geçmişti yoksa? Büyük haber kaleye aynı günde yayılıverdi. Hasan bir gece için üç fedaiye cennetin kapılarını açmıştı. Ebu Suraka adı geçen fedaileri bu konuda bizzat sorguya çekmeye karar verdi. Geldiğinde üçü de uyuyordu. Fakat arkadaşları onların ağızlarından duydukları her şeyi tek tek anlattılar. Cesur adamın alnında boncuk boncuk terler akıyordu. Hemen Ebu Ali'ye giderek fedailerin duymak isteyen herkese anlattıkları şeyleri anlattı. Ebu Ali gülerek karşılık verdi. Demek ki söylediklerine inanıyorlar. İnandıklarına göre de söyledikleri gerçektir. Gerçeği söylememeye neden ihtiyaç duysunlar ki? Ebu Suraka irkilerek söylediklerini onayladı ve aceleyle hekimin yanına giderek en son haberler hakkındaki fikrini duymak istedi. ''Bence Hasan bu küçük numarayı bizi tamamen kontrol altına almak için çevirdi.'' dedi Ebu Suraka. ''Fakat bu zamana dek doğruluğa son derece bağlı olan delikanlıları bu iğrenç yalanı yaymaları için nasıl kandırdığını merak ediyorum. Bütün bu olanların arkasında çok daha tehlikeli şeyler olduğunu hissediyorum.'' diye uyardı onu hekim. ''Kalenin arkasındaki harem hakkındaki konuşmamızı hatırlıyor musun? Belki de orasını özel olarak bu delikanlılar için hazırlattı.'' ''Fakat o zaman neden sırlarını bize de açmıyor? Ne kadar az şey bilirsek o kadar fazla tahmin yürüteceğimizi o da biliyor. Sana iyi bir öğüt vereyim mi hürmetli dayı? Bütün tahminleri boş ver ve duyduklarının hepsini unut. Aksi takdirde derinin ne kadar kıymet taşıyacağını bilemem. Çünkü ne büyük önderle ne de bu genç fanatiklerle şaka yapmaya gelmez. Şimdiye kadar çok şey duydum ve gördüm. Fakat İbn-i Sabbah'ın etrafında tecrübelerimi ve mantığımı aşan bir esrar perdesi var.'' Ebu Suraka'nın görevi başına dönmekten başka çaresi kalmamıştı. Fakat kalbi huzurlu değildi. Üç fedainin yaşadıkları kendisini son derece rahatsız ediyordu. Dahi İbrahim olaya bambaşka bir şekilde yaklaştı. Önce aynı ötekiler gibi şaşırdı. Sonra olayları berrak mantığıyla inceden inceye tahlil etti. Seyduna ne yaptığını biliyor diye bağladı sözlerine. Biz onun hizmetindeyiz. Gelişen olayları bize anlatmasının haklı bir nedeni vardır mutlaka. Koğuşlarda ise bu konu hakkında daha ateşli tartışmalar yapılmaktaydı. Fedailerin yemek hizmetlerini gören birkaç az subay ve asker, yemek esnasında konuşulanları dinlemişler ve duyulmadık mucize haberini çabucak etrafa yaymışlardı. Çünkü nedense mucizeyi işitenlerin hepsi bir anda cennet bahçelerine yapılan gezinin doğruluğuna hiç şüphelenmeden inanıyorlardı. Hatta fedailerden bile fazla. Kısa bir süre sonra tüm bölük olanı biteni duymuş ve inanmıştı. Allah kendisine böylesine yüce bir kudret bahşettiğine göre Efendimiz gerçekten de büyük bir peygamber olmalı diye fısıldıyordu herkes. Ya bütün bunlar fedailerin bir uydurmasıysa diye soruyordu arada sırada bir takım şüpheciler. Mümkün değil diye sözleri kesiliyordu. Mucizeyi fedailerin ağızlarından bizzat işitmiş olan birisi tarafından hepsi de son derece etkilenmiş görünüyorlardı. Ve ilave ediyordu. Her halükarda bu mucize. İsmail öğretisinin yegane gerçek öğreti olduğunu ispat ediyor. Sadece hain bir köpek bu mucizeye rağmen Seydunan'ın misyonunu inkar edebilir. Diğerleri de hep bir ağızdan ona katılıyorlardı. Bugünden itibaren hiçbir zındığa acımayacağım. Seydunan'ın büyük bir peygamber olduğuna iman etmeyen herkesi parça parça doğrayacağım. Evet, zındık köpeklere karşı dövüşmek bizim için gerçek bir eğlence olacak. Hepsi kılıçlarımızın altında gebermeli. Bu tür konuşmalar Emir Minuçerh'in ilgisini çekmişti. Bir an ses çıkarmadan dinledi. Sonra da her şeyi başından sonuna kadar bir kez daha anlattırdı. Askerler merakla onu inceliyorlardı. Fakat suratındaki en küçük bir kıl bile kımıldamıyordu. Kendisinden bir açıklama beklendiğini anladığı zaman şunları söylemekle yetindi. Fedailer, büyük önderin lütfuyla cennete girdiklerini iddia ediyorlar ve o da buna karşı çıkmıyorsa demek ki buna inanmamız ve davranışlarımızı ona göre düzenlememiz gereklidir. Buna rağmen odasına geri dönerken alnını karıştırmıştı. O da büyük önderin planlarının neden kendilerine de anlatılmadığını merak ediyordu. Fakat birliklerinde fark ettiği o vahşi heyecan kendisini daha da çok ürkütüyordu. Ne olduğunu tam olarak kestirememesine rağmen bu olayın arkasında bir sahtekarlığın yattığına emindi. Sadece tecrübeli bir askerin fanatiklerden oluşan bir orduya dönüşmek için bir işaret beklediklerini hissediyordu. Bu durumda her türlü şiddet eylemine hazır olan askerler artık onu komutanları olarak kabul etmeyecek, aksine emirleri görünmeyen bir güçten, daha doğrusu bizzat büyük önderin ruhani kişiliğinden alacaklardı. Fakat kendisini bu akıntıya kaptırmaktan başka ne gelebilirdi ki elden? Bizzat Hasan onu emir ünvanı ile taklif etmişti. Bu hem askeri hem de dini bir ünvandı aynı zamanda. En iyisi olaylar kendiliğinden açıklığa kavuşana kadar sabretmek ve beklemekti. Kendisi öyle ya da böyle bizzat Hasan tarafından kurulan mekanizmanın iyi çalışan bir dişlisi değil miydi? Ona biçilen görevden nasıl kaçabilirdi ki? Fedailer ta ki akşam olana dek bütün gün arkadaşlarının maceraları hakkında binlerce tartışmaya girmişler ve yorum yapmışlardı. Hikayeyi baştan sona inceden inceye araştırmışlar ve akıllarına takılan en küçük mevzu üzerinde bile saatler boyunca düşünüp taşınmışlar, fikirler öne sürmüşlerdi. Sana saldıran hayvanın ismi gerçekten de Ahriman mıydı diye sordu Naim İbni Tahir'e. Muhakkak peygamber tarafından Demavent Dağı'ndan kaçırılarak hurilere hizmet etmeye mahkum edilmiş evcil hayvanlardan tekiydi. Olabilir, bu konuda daha fazlasını söyleyemediğim için çok üzgünüm ama o kadar çok görecek şey vardı ve zaman da o kadar azdı ki. Hepsi de o gece uyumakta zorluk çektiler. Döşeklerinde bir sağa bir sola dönüp duruyorlardı. Kafalarında kendilerine en ince detaylarına kadar anlatılmış cennetin hayalinden başka bir şey yoktu. Yarı çıplak kızlar kendileri için dans edip şarkı söylüyorlardı. Genç kızların soluklarının kendilerini okşadığını hissediyorlar, hatta yanı başlarında yastıklara gömülü olarak yattıklarını görür gibi oluyorlardı. Odanın her tarafında inanılmaz bir sabırsızlığın belirtileri vardı. İş çekmeler, diş gıcırdatmalar, bastırılmış inlemeler. Gece yarısından az sonra ay ışığı açık pencereden İbni Tahir'in yatağına vuruyordu. İbni Tahir iki tarafını çabucak kontrol etti. Süleyman ve Yusuf rahatça uyuyorlardı. Bu durumdalar diye düşündü. Kendisinde garip bir huzursuzluk sezinliyordu. Acımasız bir kuşku kemiriyordu içini. Macerasının bir rüya mahsulü olarak görebileceğini pekala biliyordu. Fakat şimdi ruhunun her zerresiyle sevdiği Meryem'in gerçekliğinden nasıl şüphe edebilirdi ki? Sabaha karşı bir karara vardı. Ayağa kalkarak ses çıkarmadan Naim'in yanına gitti. ''Uyuyor musun Naim?'' diye fısıldadı alçak sesle. ''Hayır, uyuyamıyorum. Ne istiyorsun?'' Başını kaldırarak İbni Tahir'i güvensiz bakışlarla süzdü. ''Sır tutabilir misin?'' Naim korkmaya başlamıştı. ''Korkma, kötü bir şey olmayacak. Sadece sana bir sırrımı açmak istiyorum. bana güvenebilirsin. Ali'nin kutsal adına yemin edebilir misin? Ali'nin kutsal adına yemin ederim. İyi, benimle pencereye gel. Sökmekte olan şafağın ışığında İbn-i Tahir Meryem'in kendisine bırakmış olduğu alameti, o küçük ısırığı Naim'e gösterdi.
Ayrım sonu.